sırt çantam.
Hanımlar beyler, bugün 7 Ekim 2014 Salı ve her salı olduğu gibi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sırt Çantam'da buluştuk sizlerle. Bugün aynı zamanda Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü. Sırt Çantamı hazırlayan ve sunan ben Günür Öztürk ve yapımcı arkadaşım Selahattin Böke. Bayram coşkusunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim, gençleri ilgilendiren uluslararası eğitim ve seyahat fırsatları hakkında bize ileteceğiniz, bizimle paylaşacağınız her şey için elektronik posta adresimizi hatırlatayım. sirtcantam@trt.net.tr. Şimdi şöyle hareketli bir şarkıyla başlayalım Sırt Çantam'a. Ardından bakalım Sırt Çantam'ın bu bayram gününde çok değerli konukları kimler olacak? Bu güzel günü bizimle kimler paylaşacak?
Çok geç
Naciye, dönemez geriye, geriye, geriye.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sırt Çantam devam ediyor ve bakalım bu güzel bayram gününde Sırt Çantam'ın konukları kimler? Bugün benimle beraber stüdyoda Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu üyesi ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu sorumlusu Nihat Alçan ve Siirt Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Girişimcilik Topluluğu Başkan Yardımcısı Serhat İçen var. Beyler hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki bu güzel bayram gününü bizlerle paylaşıyorsunuz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Şimdi öncelikle sizinle konuşacağımız aslında çok çok fazla şey var. Umarım bu programın süresine sığdırabiliriz. Öncelikle Nihat Bey, sizden rica etsem, Ulusal Gençlik Parlamentosu nedir, nasıl kuruldu, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Biliyorum çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve anlatmakla bitmeyecek çalışmalar yapıyorsunuz ama bize birazcık fikir vermesi açısından Ulusal Gençlik Parlamentosu'nu birazcık tanıtır mısınız?
Teşekkür ederim Gülnur Hanım. Öncelikle bu programa bizi davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi gençlerle radyonun aracılığıyla buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şu anda radyosu başında bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, bütün dinleyicilerin Kurban Bayramı'nı kutlar. Güzel, mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz.
Çok çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Ulusal Gençlik Parlamentosu nasıl ortaya çıktı, hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Bunun üzerine biraz anlatayım. Habitat için Kalkınma ve Yönetişim Derneği 2003 yılında Türkiye'de gençlik zirvesi yapıyor ve Türkiye'nin dört bir tarafından, her görüşten, her şehirden gençler gençlik zirvesine katılıyorlar. Ve orada şöyle bir ihtiyacın olduğu ortaya çıkıyor. Birçok Avrupa ülkesinde gençlik parlamentoları varken, oraların resmi olarak küçük bir TBMM'si görevini görürken, ülkemizde bunun olmadığını fark ediyoruz.
Yani bir gençlik meclisi ihtiyacı vardı, öyle mi?
Evet, böyle bir ihtiyacımızın olduğunu fark ettik. Bugün Türkiye'mizde 18 milyon gencimiz var. 15 ile 30 yaş arasını söylüyorum, 18 milyon. Bu müthiş bir potansiyel. Aynı zamanda bunlar birçoğu da oy demektir. Ama baktığınız zaman meclistekiler genelde yaşlı. Meclisin şu anda yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Meclisteki 30 yaşın altında neredeyse vekil yok denilecek kadar az. İşte bu gibi eksikliklerin ihtiyacının sonucunda bu ortaya çıktı. Ve 2004 yılında Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun kurulması karar alındı. Ulusal Gençlik Parlamentosu hangi alanda çalışacak ve neler yapacaktı? Bu çok önemliydi. Kişi olarak bazı çalışılacak mıydı? Başka bir yöntemle mi çalışılması gerekiyordu? Bizler büyük meclis gibi vekil seçerek veyahut da parlamenter seçerek değil de o yörede STK'ların, gençlik alanda çalışan STK'larla örgütlenerek bu işi en iyi STK'lar yapar diye düşünerek gençlik alandaki STK'larla çalışma kararı alındı ve Türkiye'nin bütün illerinden, 81 ilinden belediye gençlik meclisleri, gençlik toplulukları, üniversitelerin gençlik kulüpleri, Güneydoğu'da yoğun olan GAP gençlik evleri gibi gençlik alanında çalışan gençlik evleri, gençlik toplulukları, gençlik merkezleri, kısacası gençlik alanına, gençlik alanında çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarına parlamentoya davet edildi ve parlamentonun üye kuruluş başvuruları alınarak bunlar üye kuruluşları yapıldı. Akıbetinde bunlarla birlikte kampanyalar yürütülmeye başladı. Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun yürütmüş olduğu kampanyalardan mı bahsedeyim?
Birazcık fikir verebiliriz aslında. Çünkü gençlerin karar alma aşamasına nasıl dahil edildiğini birazcık örneklendirerek anlatmakta fayda var.
Kesinlikle. Ülkemizde biliyorsunuz seçilme yaşı 30'du. Bu çok büyük bir yaş. Bizler 18 yaşımızda oy verirken neden 30 yaşımızda seçiliyoruz? Ben oy verebiliyorum ama seçilemiyorum.
Ülkenin yönetiminde de aslında bir şekilde bizim hakkımız olmalı, söz söyleyebilmeliyiz dediniz.
Kesinlikle oyumuz var ama sözümüz yok. Biz de dedik ki geç değil genç olsun dedik. Böyle bir kampanya başlattık ve seçilme yaşının 25'e çekilmesi için lobi yapmaya başladık. Belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, parti sözcüleriyle, parti liderleriyle bu alanda söz sahibi olanlarla iletişime geçtik. Biz temsiliyet istiyoruz. Madem demokratik bir ülkede yaşıyoruz, madem demokrasi var, biz de demokrasiden faydalanmak istiyoruz. Biz şu anda dezavantajlı durumda görünüyoruz. Biz meclise katılıp gençlerin haklarının savunulmasını istiyoruz. Bu alanda çalışmalara başladık. Her meclise bir genç adı kampanyası adı altında belediyelerin meclislerine, belediye biliyorsunuz kent meclisleri var. Bu kent meclisleri şehirdeki sorunları görüşülür. Bunlar belediyeye yönetilir ve belediye de bunları çözmekle mükelleftir. Biz de orada gençlerin sorunlarını da gündeme getirecek, engellilerin de getirecek, kadınların sorunlarını da gündeme getirecek, çocukların da sorunlarını gündeme getirecek kişilerin de olmasını istedik.
Bütün dezavantajlı grupları aslında hedef alıyorsunuz. Onların hepsinin aynen temsil edilmesi gerektiğine
biz
inanıyorsunuz.
Biz genç diyoruz ama gençliğin yanında bütün dezavantajlı grupları da aynı şekilde savunuyoruz ve bunların da haklarını gözetiyoruz. Bu alanda seçilme yaşlarının 25'e çekilmesinde büyük rol oynadık. Ülke çapında üye kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle imza kampanyalar başlattık. Ve meclis seçilme yaşının 30'dan 25'ine çekilmesine kabul etti. Ve şu an Türkiye'de gençler 25 yaşında seçilebiliyor. Yeter mi? Yetmez dedik. Ve şimdi de 18 yaşında oy kullanıyorsam 18 yaşında da seçilmek istiyorum kapsamında biz Türkiye'de şu anda 18 yaşında seçilme yaşının çekilmesi için çalışmalar başlattık. Nasıl yapıyoruz? Mesela her yıl Mayıs ayında bizim genel kurulumuz oluyor. Bize başvuruda bulunan gençlik alanında çalışan üye kurumların üye kuruluşlarının kabulünü takdimini yapıyoruz. Bu yıl Mayıs ayında Ankara'da yaptık. 153 tane üye kuruluş kabul ettik. Bu üye kuruluşlarımızla birlikte çalıştaylar yaptık. Gençlik alanında ne gibi eksiklikler var? Bizler nasıl rol alabiliriz? Neler yapmalıyız? Bunlar üzerine çalıştık. Bu ilki çıktığımız seçilme yaşının 18'e çekilmesi, belediye partiler adayı başvurularına alırken gençlere özel bir kota koymalarını istedik. Çünkü gençler tecrübesiz düşünülerek hep geri plana itiliyor partilerde. Daha çok yaşlılar
ön plana çıkıyor. Zaten dezavantajlı gruplara bu şekilde bir fırsat önceliği tanımak gerekiyor.
Kesinlikle.
Ki onlar da yine temsil hakkı elde edebilsinler. Onların da fikirleri belli başlı meclislerde, belli ortamlarda duyulabilsin.
Aynen biz de o fikirle sadece biz değil dedik. Kadınlara da kota koysun, engellilere de kota koysun ve bir de şunu istedik. Dedik ki aday adaylık sürecinde bütün partiler kendilerine göre ciddi miktarda denilebilecek bir adaylık başvuru ücreti alıyor. Gençler ve dezavantajlı gruplardan bu paranın alınmamasını istedik. Bunların da demokrasiye katılımının önünü açılmasını istedik. Geçtiğimiz dönemki belediye seçimlerinde, yerel seçimlerinde de bir kampanyamız vardı. Geç dostu kentler, geç dostu belediyeler adı altında kampanyamızı yürüttük. Bu kampanya kapsamında siyasi parti gözetmeksizin. Aslında parlamentomuzun en güzel yönü de budur. Bizde herhangi bir siyasi partinin görüşleri ön planda değildir. Evet, siyasette yakın bir alanla çalışıyoruz ama kesinlikle hiçbir siyasi partiyle çalışmıyoruz.
Önemli olan gençlerin gelişmesi, hatları, kendilerine bazı şeyleri katmaları, aktif vatandaşlığı öğrenmeleri belki de ve daha genç yaşta belli başlı sorumlulukları, bu ülkeye karşı sorumlulukları, yaşadıkları topluma karşı belli sorumlulukları olduğunu onların da hissetmesi. Dolayısıyla herhangi bir görüş için değil, aslında herkes için, çalışan gençler için siz bu çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz.
Kesinlikle aynen öyle. Biz de dedik ki genç dostu kentler olsun, genç dostu kentlerin genç dostu belediye başkanları olsun, gençlerle daha yakından ilgilenen belediyeler olsun. Bu kapsamda bir iyi niyet sözleşmesi hazırladık ve bu iyi niyet sözleşmesini yerellerdeki kuruluşlarımız, arkadaşlarımız belediye başkan adaylarıyla görüşerek onlardan genç dostu olanları kabul eden belediye başkan adaylarımıza bunları imzalattırarak bir nevi bir sözleşme yaparak, gençlerle belediye başkan adayının arasında bir sözleşme yaparak bir iyi niyet sözleşmesi yaptık ve biz Türkiye'de 240 tane genç dostu belediye başkan adayıyla imza kampanyamızı yaptık.
Harikulade.
55 ilde faaliyet gösterdik. 91 ilçede bulunduk, belediye başkanlarıyla görüştük. Bu yıl sadece 2.505.901 tane gencimiz ilk defa oy kullandı. Bu müthiş bir oy potansiyelidir aslında. Bu yönde biz gençliğin bu gücünü kullanarak kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 18 yaşa çekilmesi için uğraşıyoruz. Evet, bölgemizde bu çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Normalde bizim Güneydoğu bölgemiz Türkiye'de birçok alanda dezavantajlı olarak biliniyor. Ama emin olun STK alanında Güneydoğu Anadolu bölgemiz en iyi çalışan bölgeler arasında.
Evet, aslında uluslararası çalışmalar ve Avrupa Birliği projeleri açısından da Güneydoğu Anadolu Doğu inanılmaz aktif bir şekilde çalışıyor. Zaten Sırt Çantam dinleyicileri Muş'tan gelen, Genç Birikim Derneği'nden gelen gönüllü arkadaşlarla sohbetlerimizi dinlediler. Dolayısıyla aslında her şehrimizin ne kadar aktif olduğunu biliyorlar. Özellikle bugün de sizin bizlerle olmanız çok güzel bu açıdan. Bakalım diğer şehirlerimizde neler oluyor? Özellikle Siirt'te bu alanda ne gibi çalışmalar var? Sanırım bu konuda da Serhat bizi bilgilendirecek. Hatta beyler GAP Gençlik Evleri'nin de ne gibi çalışmalar yaptığını yine sizden dinlemek isteriz.
Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve Doğu Anadolu bölgemizin avantajı durumuna geçiren bu fırsat eşitliği. Aslında yurt dışına gidebilme, Erasmus Plus ve EVS gibi bütün katılımlara biz uzak değiliz, aynı eşitlikteyiz. Hatta biz avantajlı durumdayız. Çünkü bizim bölge dezavantajlı bölge olarak kabul edildiği için biraz daha öncelikli oluyoruz ve yurt dışını kolayca gezebilme fırsatı yakalıyoruz. Bu konuda Siirt'ten bizim de üye kuruluşumuz olan Hayat Boyu Öğrenme ve Girişimcilik Topluluğu'ndan Serhat arkadaşımıza bakalım o neler diyor.
Merhaba, ben Serhat İçen. Şimdi ilk gün Nurhan'ıma teşekkür ederim bizi Sırt Çantam programına kabul ettiği için.
Geldiğiniz için ben çok çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz ve bunların daha çok kişi tarafından bilinir olması gerektiğini düşünüyoruz biz de.
Biz teşekkür ederiz. Bu arada bayramın son günü, tüm halkımızın bayramını kutlarım buradan. Şimdi ben Siirt Üniversitesi'nde Hayat Boyu Öğrenme ve Girişimcilik Topluluğu'nun başkan yardımcısıyım. Aynı şekilde Avrupa Gönüllü Hizmeti, EVS ve diğer programlara katılım gösteriyorum ben ve arkadaşlarım. 650 kişilik bir üye sahip topluluğuz. Onun dışında işte dezavantajlı durumda olan gençler, kadınlar, engelli kadınlar ve diğer gruplara hem Avrupa'daki çalışmaları, hem Türkiye'deki çalışmaları, hem gençlik alanındaki çalışmaları yöneltmek ve bu konularda bilgi sahibi yapmak için uğraşıyoruz.
Aslında sivil toplum çalışmaları dediğimiz zaman sanırım evet yerelde yapacak çok fazla şeyimiz var ama uluslararası alanda da ulusal alanda da çalışmaların nasıl yapıldığını takip edip de destek alarak, el ele vererek, belki de parlamentolar kurarak, bir araya gelerek çok çok daha hızlı ilerlemeler kat edebiliyoruz.
Bu konuda da zaten Habitat İçin Gençlik Derneği, aynı zamanda UGP yani Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun da yardımıyla hem daha fazla gence ulaşıyoruz, hem de üniversitedeki Güneydoğu Anadolu bölgesindeki dezavantajlı gençlerin işte Avrupa çalışmalarına, hatta Türkiye'deki çalışmalarına katkıda bulunmak için sürekli onlarla iç içe bulunuyoruz. Bunlar eğitimlerle oluyor. Onun dışında işte seminerler, konferanslar, etkinlikler. Örneğin bir projeden bahsedeyim ben. Çevreci Gönüllü Grubu projemiz vardı bizim. O Çevreci Gönüllü Grubu ile Siirt Üniversitesi'nde dezavantajlı durumda olan öğrencileri projeye katarak hafta sonlarımızı işte köylere giderek köprüleri boyayarak bu tür projelerde bulundurarak öğrencileri gerçekleştiriyorduk. Bu nasıl oluyordu? İşte standların açılması, üniversitenin yönetimiyle konuşulması ve bize hibe veren hibe programları ile oluyordu. Onun dışında işte EVS programı ile şey yaptık. En son Mayıs ayında
Avrupa Gönüllü Hizmeti.
İki tane arkadaşımız Romanya'ya gitti. Romanya'ya gidip geldikten sonra işte biz neden yapmıyoruz? Neden yapmadık şu ana kadar? Gibi fikirlerle geldiler bize. Bu fikirlerle geldikten sonra işte diğer arkadaşlarımız da işte biz de gitmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz tarzında konuşmalar yaptı. Biz de bunlara yardımcı olmak için hem kendimiz Hem de dışarıdan ya da Siirt'te EVS noktaları, AGH akreditesi olan kurumlara başvurduk. Eğitimler verdik. Konferans salonlarında işte konferanslar oluşturduk. Ve bu eğitimlerle birlikte öğrencilerin Avrupa'ya açılımını sağladık.
Harikulade.
Çok güzel çalışmalar oluyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum Günür Hanım. Mesela bu Avrupa Birliği'ne nasıl, Avrupa ülkelerine nasıl gidebiliriz diye düşündüğümüz zaman normalde maddi olarak gittiğimizde çok külfetli bir maliyet, çoğu kişinin karşılayamayacağı bir durum. Ama buna ücretsiz bir şekilde gidebilmenin, proje ve İVS'lerle, Avrupa Gönüllü Hizmetleriyle giderek hiç para harcamadan bu ülkeleri görme şansı elde
evet,
edebiliyoruz.
Üstelik bu gibi seyahatlere çıktığımızda asıl amacımız seyahat etmek ya da yurt dışına çıkmak, bir ülkeyi görmek olmuyor. Aslında asıl amacımız gönüllü çalışmalara katılalım, farklı kültürleri tanıyalım,
Kesinlikle.
Başka ülkelerden arkadaşlar edinelim, kendimizi geliştirelim, asıl kendimize bir şeyler katalım oluyor. Asıl amacımız o oluyor ve yanında birçok ülkeyi de görmüş oluyoruz.
Kesinlikle ve dünya görüşümüz değişiyor, insanlara bakış açımız değişiyor. Birçok arkadaşımız oluyor. Sizin
Ön
dediğiniz gibi
yargılarımız kırılıyor.
Kırılıyor kesinlikle. Hani dil bilmeden bile gidebiliyorsunuz. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Orada insanlarla dil bilmeden anlaşabiliyorsunuz. İnsanların ortak yönlerini görüyorsunuz. Mesela şu anda ben Türkiye'nin hangi iline gidersem gideyim, 81 ilde de arkadaşlarım, dostlarım var ve kardeşten öte dostluklarımız var. Bunlar hepsini biz sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalardan edindik. Birkaç gündür Ankara'da bulunuyoruz. İnanın telefonumuz susmuyor. Geldiğimizi duyan arkadaşlar görüşmek istiyor. Hakikaten de ilginçtir. Bu alanda çalışan arkadaşlarda ortak özellikler var. Güler yüzlüler, dostlukları samimi, iştenler ve konuşmaya, sosyal iletişime kurmaya açık insanlar. Bu topluluğa girdiğiniz zaman kesinlikle iletişimsizlik olmuyor. Mutlaka sizinle tanışıyorlar ve sizinle kaynaşmaya başlıyorlar. Benim bu kuruluşlarda en çok tutan olay bu zaten. Hiç tanımadığım bir insanla ertesi gün çok samimi arkadaşlıklar kurabiliyorum. Bir gün içerisinde çok süper arkadaşlıklar oluyor. Serhat arkadaşımız da yine bu vasıtalarla tanıştık. Örneğin.
Aynen öyle. Bir örnek daha vermek isterim. Şimdi gönüllü hareketinde çalışıyoruz. Hani gençleriz, 18-30 yaş arası gençler çalışıyoruz. Ama işte Almanya olsun, İsveç olsun, Hollanda olsun. Oralara baktığımızda işte gençler ve yaşı daha da geçmiş insanlar daha fazla gönüllülük yapıyor. Türkiye'ye baktığımızda hele ki Güneydoğu bölgesine ve Doğu Anadolu bölgesine işte gençler hem katılamıyor hem de ailevi sorunlardan, maddi manevi sorunlarından dolayı kaçıyorlar bu tür görevlerden, bu tür gönüllü hareketinden falan. İşte biz de bunları gönüllü hareketinden Avrupa'daki fırsatları tanımaları için her türlü katkıda bulunuyoruz.
Gayet güzel. O nedenle biz de sürekli gönüllü çalışmaların ne kadar faydalı olduğundan bahsediyoruz. Sizin gibi değerli gençlik çalışanlarını sırt çantamda ağırlamaya çalışıyoruz ki daha fazla gence ulaşalım. Gönüllü çalışmaların ne kadar değerli, ne kadar faydalı çalışmalar olduğunu tekrar tekrar üstüne basarak söyleyelim. Arkadaşlar isterseniz şimdi birazcık ara verelim, bir soluklanalım. Arkasından stüdyoda bir konuğumuz daha bizimle beraber olacak.
Gözlerim titriyor. Tadı dilimin ucunda, tenimin içinde, ellerim düşüyor. Karşı konulmazsın, çarpıyor kalbim bir kor. Kurtulamazsın, buna engel olamazsın, çok zor. Oh, acıktım, hikayene susadım, gözlerim titriyor. Tadı dilimin ucunda, tenimin içinde, ellerim üşüyor. Karşı konulmazsın, çarpıyor kalbim bir kor. Kurtulamazsın, buna engel olamazsın, çok zor. Kalbini bana ver, yırtıp aç içinden çıkar. İhtiyacım var, yeni gün doğmadan tutsak ruhumu kurtar. Kan süzülür boynundan, anlarsın, anlarsın. Kan süzülür boynundan, anlarsın bundan önce kaç hayat var.
Sırt Çantam devam ediyor ve şimdi stüdyomuzda ufak bir değişiklik yaptık. Siirt Üniversitesi'nden Serhat arkadaşımızı uğurladık, kendisine teşekkür ettik ve şimdi stüdyoda Şanlıurfa Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Demir var. Rıdvan, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Tabii ki Nihat Bey de bizim yanımızda. Nihat Bey de hiçbir yere gitmedi.
Aynen.
Efendim, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce GAP gençlik evlerinden bahsetmiştik ve ben genelde gençlik merkezlerinde yapılan çalışmaların çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onlardan uzun uzun bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yine size söz versem GAP gençlik evlerinin yaptığı çalışmalardan da biraz bahsetsek.
Bahsedelim. Ben Iğdırlıyım. Üniversiteyi Haran'da kazandığım zaman, Haran Üniversitesi'ni kazandığım zaman bu çalışmaları GAP gençlik evleri sayesinde tanıdım. GAP gençlik evleri nedir? GAP projesini biliyorsunuz. Güneydoğu Anadolu Kalkındırma Projesi. Aslında herkes bunu bir su projesi olarak bilir ama aynı zamanda sosyal alanda kalkınmayı da hedefleyen bir projedir. Türkiye'de yapılan en büyük proje, dünyada da sayılı projelerden bir tanesidir. Bu kapsamda ÇATOM gibi çok amaçlı toplum merkezleri kurularak kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktifleştirilmesi yapılırken aynı zamanda gençlerimiz de gözetildi ve gençlik evleri kurularak gençlerin kendilerini sanat alanında, kültür alanında çalışmalar yapmaları için olanaklar sağlandı. Bugün gençlik evlerinin hepsinde kurslar mevcut. Saz kursları, keman kursları, dil kursları, birçok kurslar mevcut. Birçok projeler yapılıyor, eğitmen eğitimleri yapılıyor. Bunların tanıtımı yapılıyor ve Avrupa Birliği'ndeki İVS çalışmaları, gönüllülük hizmetleri, Erasmus programları, yurt dışından gelen giden arkadaşlarımız da oluyor. Rıdvan arkadaşımız bu konuda daha iyi. Geçen sene kendisi de bulunduğu projeler var. Yurt dışına misafirlerimiz geldi farklı farklı ülkelerden. Bundan Rıdvan bahseder biraz.
Öyleyse
sonra.
Hemen Rıdvan'a soruyorum. Hangi ülkelerden misafirler ağırladınız?
Ben bu arada söze başlayarak tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.
Çok teşekkür ederiz.
Projeler gerçekten bizim için çok ziyadesiyle bizim hani kişisel gelişimimiz adına bayağı katkısı oluyor. Hani ben şu ana kadar 2 tane yurt dışı projesinde bulundum. Hani gerçekten ben hani gelişim adına çok katkısı bulundu. Şöyle bahsedeyim. Bizim ilk Harran Üniversitesi'nde kulüp olarak yazdığımız bir proje vardı. Medeniyetin başkenti Mezopotamya adında. Hani Urfa tarihine katkıda bulunmak adına 5 ülkeden 28 kişi katılmıştı. Gerçekten benim için ilkti. İlk defa hani yurt dışından gelen misafirlerle tanışma, kaynaşma fırsatı buldum. Hani çok güzeldi. İkinci projede GAP'ın yeni
en
yüzü.
En çok hangi ülkelerden yakın arkadaşlar edindin diye sorayım.
Açıkçası Romanya gerçekten.
Romanya ile mi anlaştın?
Romanya herhalde bizim ülkemize daha yakındı. Bayağı kaynaştım. Ben de insanlarla kaynaşmayı seven bir insanım. Hani yurt dışı ilk defa misafirler geldi. Benim de ilkti benim için. Bayağı mutlu oldum.
Zaten biz de misafirperverliğiyle ünlü insanlarız. Hele kim bilir
Halil,
nasıl güzel ağırlamışsınız.
Hele ki Halil-i İbrahim şehri, Halil-i İbrahim peygamberin sofrası meşhurdur. Urfa bu konuda daha bir önde. Gayet iyi bir misafir.
Yani eminim bu beş ülkeden arkadaşlar da çok ama çok memnun kalarak kesinlikle ayrılmışlardır.
Giderken ağlıyor ağlıyor gidiyordular. Gitmek istemiyordular.
İşte kültürel değişimlerin en güzel yanını belki de bu. Yalnızca kültürümüzü ya da işte geldikleri şehri tanıtmıyoruz arkadaşlara. Onlarla hakikaten gönülden bir bağ kuruyoruz. O bambaşka bir şey.
Kesinlikle.
Peki acaba Rıdvan, yine sana sorsak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Şanlıurfa'da? Acaba gençler uluslararası projelere nasıl bakıyorlar? Ne kadar aktifler? Siz onları biraz daha harekete geçirmek için neler yapıyorsunuz?
Ya açıkçası gençlik çalışmalarından bahsedince insanlar şaşırıyor. Hani şöyle söyleyeyim. Hani gençlik çalışmaların öğrencilerin cebinden para çıkmadığının farkında değiller aslında. Hani devletin bize katmış olduğu gençlik çalışmalarında gerçekten şöyle söyleyeyim. Benle Nihat sırt çantamızı alıp tüm Türkiye'deki illeri gezmiş bulunmaktayız. Hani çevremizdeki insanlar siz bunu nasıl yapıyorsun dediği zaman hani gençlik çalışmalarından bahsediyoruz. Onlar da çok etkileniyor. Hani bu illerde bulunuyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz? Hani biz yavaş yavaş anlatmaya çalışıyoruz artık. İnsanlar bizimle tanışmaya, paylaşmaya başlıyorlar. Ben de Nihat Şanlıurfa'da hani bunu uygulamaya çalışıyoruz. Eurodesk'i duymuşsunuz büyük ihtimalle. Bilgi ortağımız Şanlıurfa'da.
Evet, sırt çantam Eurodesk bilgilendirme ağını gayet iyi bilirler. Hatta koordinatörümüz Serkut Bey'i de sık sık konuk ediyoruz sırt çantamda. Eurodesk'in ne kadar önemli bir ağ olduğunu ve temsilcilerinin de ne kadar önemli olduğunu sık sık dile getiriyoruz. Eminim bu açıdan da siz Şanlıurfa'da çok sıkı bir bilgilendirme çalışması aynen yapıyorsunuzdur.
Aynen aynen. Eurodesk tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Hani gençlerin Avrupa'daki değişimlerden, gelişimlerden hani haber olmak adına. Yakında yine bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Artık gençler gerçekten yurt dışına çıksın, yurt dışı avantajlarından yararlansın.
Evet, yani bu kadar çok fırsat varken gençlerin yerlerinde durmalarını, boşa zaman kaybetmelerini istemiyoruz.
Kesinlikle.
Her yerden gençler için bu fırsatlar var ve sizin gibi bu çok değerli çalışmalara katkı sağlayan bireyler de var. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel günü, Kurban Bayramı'nın son gününü bizlerle geçirdiniz beyler. Çok çok teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize sunduğunuz için programlarınızın devamını diliyoruz ve zevkle de takip ediyoruz. Bunu da söylemek isteriz.
Nihat Bey, veda etmeden önce sizden rica etsem, Ulusal Gençlik Parlamentosu'na nasıl ulaşacağız? İletişim bilgilerini de verseniz.
ne.alcan@ulusalgenclikparlamentosu.net Bize ulaşmak isteyen arkadaşlara seve seve yardımcı olmak için hazırız burada.
Tekrar teşekkür ederim. Hanımlar beyler, gelecek hafta Salı günü yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sırt çantamda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Sırt çantam.